A'dan Z'ye sağlık.
Tekrar iyi akşamlar. Bu güzel Ankara akşamında tüm bizi dinleyen dinleyicilerimize öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. O kadar güzel bir Ankara akşamı ki, gökyüzü o kadar güzel ki hep güzel şeyler düşünmek, hep hayırlı şeyler düşünmenin gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bugün akşam da dahil önümüzdeki tüm günler size mutluluklar ve hayırlar getirir efendim. TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi, özellikle beni, siz sevgili dinleyicilerimle buluşturduğu için. Gerçekten o kadar güzel sohbetler, o kadar güzel konular paylaşıyoruz ki inanın ben de çok mutlu oluyorum. 20 senelik hekimlik hayatımda en çok galiba hoşnut olduğum, beni dinleyenlerle beraber paylaştığım, güzel şeyler yaptığım konulardan bir tanesi olsa gerek bu programlar. Tabii sohbet ediyoruz. Sohbet etmek noktasında da istiyorum ki bundan sonraki konularımızı belirlerken ya da konularımızı sizlere aktarırken özellikle ve özellikle sizlerin de katılımını, tabii katılım noktasında da özellikle ne? Sorularınızı bekliyorum. Sorular olabilir, bazen düşünceleriniz olabilir, bazen eleştirileriniz olabilir. Bizi dinleyen, dünyanın her bir tarafından bizi dinleyen izleyicilerin bu sohbete katılımını bekliyorum efendim. Bu güzel akşamda bu yayının bizim tarafımızdan size ulaştırılmasını sağlayan öncelikle teknik ekipteki Can Aktepe kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca program yapımcısı Dilek Baytemur hanımefendiye de sonsuz teşekkürlerimi tekrar tekrar bildiriyorum. Tabii bu arada sohbetimize katılmak noktasında muhakkak sorularınız, kafanıza takılanlar olacak. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını veriyorum. Türkiye 0090, Ankara 312, 463, 3419. Yine Türkiye 0090, Ankara 312, 463, 3421 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Tabii ki kış mevsimindeyiz. Soğuklardayız. Soğuklarda olmakla beraber özellikle de konuşulmayan önemli konulardan birisini sizinle bu akşam paylaşmak istedim. Tıp olunca, sağlık olunca, ilk yardım olunca nedense hep yanıklar aklımıza geliyor değil mi? Yanıklar önemli bir konu başlığı tutuyor. Ama nedense biz soğuk, soğuğa maruz kalma, soğuk çarpması ya da donuk ve donmaları çok fazla bu konu hakkında bilgimiz yok. Bilmiyoruz, belki de uzağız. Ama şunu söyleyebiliriz, mesela bir çığ altında kalma ya da dağda yürüyüş sırasında tipiye yakalanmış olmak ya da sise ya da karanlığa kalmış, yolunu kaybetmiş ancak ertesi gün kurtarılmış bir kişi olmak ya da evinde ya da kentin varoşunda sızmış, donmuş olarak bulunmuş olmak. Yani sonuçta bir şekilde soğukla teması olmuş, soğuktan etkilenmiş, donma noktasına gelmiş olan kişi biz isek ya da yakınlarımız ise ya da bir şekilde bu tip insanlara yardımcı olmak istesek acaba neler yapabiliriz, nasıl ilk yardım yapılabilir, onları bugün akşamleyin konuşacağız. Yani donma nedir? Donma çeşitleri nelerdir? Donmanın belirtileri nelerdir? Donukta ilk yardım nasıl yapılır? Özellikle soğuğa maruz kalma olgularında ilk yardım nasıl yapılır? Daha da önemlisi soğukta ve donma noktasında neler yapmamalıyız? Bakın burası çok önemli. Neler yapmamamız gerekiyor? Yapmamamız gereken, sakıncalı olan nedir? Bunların hepsini bu akşam konuşmak istiyorum. Sorularınızı bekliyorum efendim. Tekrar söylüyorum. Türkiye 0090 312 463 3419 463 3421. Evet, soğuğa bağlı olan birçok problemler tarih boyunca çok önemli yer tutmuş. Özellikle askeri belgelerde ve savaş alanlarında çok büyük yer tutmuş. Bunlardan bir tanesi mesela meşhur Hannibal'ın 46 bin kişilik ordusunun yarısını Pireni Alplerinde kaybettiğini biliyoruz. Hem de donarak ve soğuğa bağlı olarak kaybederek. Yine yakın tarihimizde 1. Dünya Savaşı'nda Kaybettiğimiz, Allah onlardan bin kere razı olsun, Allah rahmet eylesin, o şehitlerimiz, Sarıkamış'taki şehitlerimiz, binlerce askerimizin Rahman'a yürüyüşü. Ayrıca yine binlerce askerimizin orada bizim şimdi adına tıpta siper ayak dediğimiz siper ayak vakaları, soğuk zedelenmeleri hakkında ciddi kayıtlar var. Yine 1812-1813 yıllarında meşhur Napolyon ordusunun Moskova önlerindeki çektiği sıkıntılar, onların da özellikle binlerce askerinin soğuktan dolayı kaybedilişi. Fakat bu Napolyon'un Moskova önlerindeki olaylarında Napolyon'un önemli bir başcerrahı var. Baron de Larrey. Baron de Larrey özellikle askeri hareket sırasında binlerce Fransız askerinin donan ayaklarını kamp ateşinde ısıtmış. Ve kamp ateşinde ısıtırken de binlerce askeri yanık, ertesi günde de yürüme sırasında da ciddi donma vakaları olmuş. Ve gerçekten Fransız ordusunun o Moskova önlerinde yaşadığı bu soğuktan dolayı olaylar daha sonraki tıp bilgilerine birçok katkılar bulunmuş. Hatta o dönemde o Fransız ordusundaki bu donmalar, sonra yanlış yapılan müdahalelerden dolayı artı eklenen tetanoz gibi enfeksiyonlardan dolayı anormal şekilde zayiatlar olmuş. Bakın orada çok ilginç bir olayımız daha var. Bir sonraki konu başlığımızda paylaşacağız ama mesela filmlerde falan da hep görmüşsünüzdür. Böyle donmakta olan kişileri genellikle filmde böyle karla falan, karı alıp karla ellerini ovarlar, kollarını ovarlar, ayaklarını ovarlar. Bakın bunu yapmamamız gerekiyor. Bunu yapmanın ne kadar sakıncalı olduğunu biz ilk defa Fransız ordusunun Moskova önlerindeki 1812'de yaşadık, 1813'te yaşadık. Ve hatta ilginçtir. Bu karla ovma olayını çok ilginç 1950'lere kadar maalesef yanlış bir şekilde de yürütmüşüz. Şimdiden söyleyelim kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle karda soğuğa maruz kalmış ya da donma olaylarında karla ovma olayımız olmayacak nedenlerini sizinle paylaşacağız. Şimdi burada önemli bir olayımız var. Peki hocam herkes soğuğa çıkıyor. Herkes soğuktan donma olayı mı oluyor? Yani sonuçta kişilerin soğuğa karşı hassasiyetini etkileyen ya da donmasına neden olan faktörler nedir dediğimizde birçok olay var. Normalde vücutta bir dengeleme mekanizması var. Ama bazı olaylar mesela soğuğun şiddeti, soğuğun süresi, ondan sonra ortamdaki nem oranı. Çok ilginç. Mesela ortamdaki nem oranı derken buharlaşma ile ısı kaybını etkilediği için ortamın nem oranı donmanın, soğuğun hasarını, şiddetini artırıyor. Ayrıca rüzgar. Rüzgar biz buna wind chill diyoruz. Yani özellikle rüzgarın olduğu soğuk havalarda hava hareketinin cilt üzerine yaptığı soğuma etkisinin bir ölçüsü bu. Meteorolojide kullanıyor. Bir örnek, mesela rüzgarın soğuk havalarda rüzgarın donmaya çok ciddi bir etkisi var. Mesela örnek, eksi 7 derece diyelim. Saatte 75 kilometre, saatte 75 kilometre giden bir rüzgar diyelim. Eksi 7 derece olmasına rağmen 75 kilometre saatlik bir rüzgarın yarattığı soğuk ve donma etkisi, bakın çok ilginç, eksi 40 dereceye eşit oluyor. Eksi 40 derece eşit oluyor. Bu sebepten dolayı da rüzgar da gerçekten çok etkileyen bir olay. Başka bulunan rakım. Gerçekten rakım da çok önemli. Başka özellikle giysiler donmayı etkiliyor. Giysiler derken de özellikle soğuğa bağlı hasarlarda yetersiz ve uygunsuz giyim. En sık. Gerçekten. Şimdi burada arada sorular da geliyor. Mesela Ankara'dan bir bizi dinleyenimiz demiş ki aslında soğuk ve donmayla nispeten alakalı bir soru. Diyor ki 50 yaşında menopozdayım yani ay halinden kesilmiş durumdayım. Vücut ısım 35,6 oluyor sürekli. Bunun sebebi ne olabilir? Menopozdan dolayı şikayetlerim oluyor. Vücut ısım neden çok düşük? Acaba menopozdan mı? Bu arada tiroid tedavisi alıyorum. Yani sonuçta tabii Özellikle vücut ısısı tabii bugün anlattığımız konudan nispeten farklı bir konu ama şunu özellikle söyleyebiliriz. Bayanlarımız üzerinde özellikle östrojen hormonunun gerçekten vücut ısısını sağlama noktasında pozitif bir etkisi vardır. Bu bir. Yani menopoz sonrası östrojen hormonunun düşmesinden dolayı bayanlarımızda vücut ısısı düşme olayı nispeten meydana gelir. Diğer taraftan da zaten bir de tiroid bozukluğu, tiroid tedavisi de alıyormuş. Eğer hipotiroidi yani tiroid hormon düşüklüğü varsa bu da kişinin vücut ısısının düşük olmasına ısınamamaya neden olur. Eğer tabii bir de diyabet dediğimiz şeker varsa zaten o genellikle nörolojik yani sinirsel yan etkilerinden dolayı da olmak üzere şeker hastalarında da ısınamama problemleri özellikle ellerim ayaklarım donuyor hiç ısınamıyorum efendim çorap giyerekten eldiven giyerekten yatıyorum diyenler olabilir. Şimdi bu soruyu da cevapladıktan sonra biz donmayı yani soğuktan etkilenmeyi etkileyen faktörleri konuşmaya devam edelim. Başka ne vardı? Giysi dedik değil mi efendim? Özellikle soğuk havalarda çok sıkan giysiler, çok dar ayakkabılar kan dolaşımını azaltır ve donmayı hazırlayıcı etki yapar. Şimdi burada normalde bedenden, insan bedenden ısı kaybının %80'i nereden oluyor biliyor musunuz? %80'i baş ve boyundan oluyor. O sebepten dolayı da şu an söyleyeceklerimiz özellikle karda, soğuk havada yürüyüşe çıkan, trekking yapan ya da dağcılık yapan arkadaşlara güzel bir tavsiye olsun. Özellikle bakın polipropilen gibi modern sentetik kıyafetler, şu an dağcıların kullandığı işte karla teması olan insanların, kayakçının kullandığı özel kıyafetler. Bunlar polipropilen dediğimiz modern sentetik giysiler. Bakın bunların bizim eskiden beri Anadolu'muzda kullandığımız pamuklu, yünlü ve ipekli gibi doğal kıyafetlere bakıldığında yünden ve ipek gibi doğal liflerden yapılmış olan kıyafetlerin özellikle sürtünme, ısı geçirgenliği ve nem tutumu bakımından bu yeni modern sentetik kıyafetler dediğimiz polipropilenlerden daha etkili olduğunu görüyoruz. Yani benim dağda koyun otlatan, karda kışta koyun otlatan çobanımın giydiği yün çorap, yün kıyafetler ya da ipek kıyafetler özellikle soğuktan daha rahat koruyor. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Özellikle kıyafet seçimi önemli mi? Evet. O zaman tekrarlıyor. Sıkan giysiler, sıkan ayakkabılar, mümkünse tercihimizde yün, pamuklu, ipek kıyafetleri tercih edeceğiz. Efendim kıyafet deyip geçmeyin. Mesela çok ilginç size bir örnek vereyim. Bir Dünya Savaşı'nda mesela 1915 yılında askeri kayıtlarda tespit edilmiş 29.172 tane donmuş ve kesilmiş ayak vakası var. Bakın 29.000 tane. 29.000 ayak vakası var. Ama 1916'da 18 yıllarında bir önlem alınmış. Demiş ki askerlere sık çorap değiştireceksiniz. Yani ıslanan, nemlenen çorabınızı kışın tabii karda sık değiştireceksiniz. Bunu yapmakla beraber bu 29 bin rakamı kaça düşmüş biliyor musunuz? 443'e düşmüş efendim. 443'e düşüyor. O kadar derecede önemli. Kıyafet deyip geçmeyelim. Başka donmaya etkenler, başka donmaya alışkanlıklar. Kişinin karda, soğukta kalan insanların alışkanlıkları. Bunlardan en başta bizim düşman bellediğimiz, gerçekten sık sık da kötülüklerini, zararlarını anlattığımız sigara. Ondan gayrı alkol. Ondan gayrı özellikle kişiye ilaç zehirlenmesi, alkol zehirlenmesi, psikiyatrik sorunlar da donmada hasarı arttırıcı etkenlerden diyoruz. Başka kişinin tıbbi durumu, yani kişinin var olan hastalıkları, mesela kişinin damar yapısı, kişinin vücuttan sıvı kaybı, kişinin şeker hastası olması, kişinin travmalara bağlı damar hasarı olması ya da bir enfeksiyonun yani hastalığın olması da gerçekten donmayı, soğuktan etkilenmeyi etkileyen faktörlerden diyoruz. Gerçekten özellikle burada alkol konusunda biraz düşünmemiz lazım. Hep şimdiye kadar bize gösterilen filmlerde ya da bize okutulan makalelerde efendim kışın soğukta işte filmlerde seyrediyoruz ya, alkol oluyor falan ısınsın vücudunu. Hayır efendim, kesinlikle ve kesinlikle alkolün bakın hem içmek noktasında hem de sürmek ya da ovalamak ya da maşaz noktasında biz kışın soğukta donma noktasında alkol tüketimi kesinlikle önermiyoruz. Tam tersine alkol tüketimini özellikle kışın donma noktası olan kişilere vermek adına da özellikle söylüyorum. Kesinlikle yasaklıyoruz. Çünkü o dokunun hasarının daha da artmasına neden oluyor. Gangrene kadar giden bir olgu doğuruyor. O zaman biz şunu bu kadar etkenin arasında en çok hangi neden oluyor dediğimizde gerçekten yeterli giyinme sorunları, yanlış giyinme sorunları en çok sorun etkenlerin başında geliyor. Şimdi burada şöyle bir olayımız var. Donmayla alakalı olarak vücutta ne tür değişiklikler oluyor dediğimizde donmayla alakalı olarak biz bunu tıbbi olarak 3 dönem olarak ayırabiliyoruz. Bir tanesi donma öncesi dönem. Bir tanesi bizzati donmanın dönemi, bir de donmanın ilerleyen durumlarında kanlanmanın tamamen durduğu durum. Yani gangrene kadar giden durum. Nedir bu? Bunları açıklayalım. Mesela donma öncesi durum ne oluyor tıbbi olarak? Oradaki donan vücudun belli kısımlarında doku soğuması oluyor. Kan akışkanlığı artıyor, kan akımı azalıyor, kılcal damarlarda kasılmalar meydana geliyor. Tam donma döneminde de hücre dışındaki buz kristalleri oluşuyor. Hücre içinde sıvı kaybı ve ozmolarite dediğimiz özellikle bir denge artışı oluyor. Ve hücre zarından hücreler arasına sıvı kaçışı oluyor. Bakın buradaki hücre dışında buz kristallerinin oluşması donma dönemini başlatıyor. O sebepten dolayı biz bakın karla ovalama olayını kesinlikle yasaklıyoruz donmada ve özellikle soğuğa maruz kalmada. Çünkü bu ovma sırasında hücre dışında biriken buz kristalleri o dokuya çok ciddi zarar veriyor. Doğma döneminin bir sonraki dönemi artık gangrene giden, işte kanlanmanın azalması, kılcal damarlarda zayıflama duvarlarında, kan akımında tamamen durgunluk, pıhtılaşma, prostaglandin özellikle oksijen serbest radikallerinin yıkıcı etkisi, damarsal kasılmalar, atar damar, toplar damarlar arasında şantlar ve en son olarak da o doku kendi kendine bir sınır belirliyor ve oranın beslenmesi tamamen kapanıyor ve gangrenen oluyor efendim. Yani tıbbi açıklaması da bu. Basit bir donma deyip geçmemek lazım. O vücut kendini donan kısmı vücuttan sınır edip yani tamamen atana kadar efendim ciddi zarar veriyor. Şimdi soğuğa maruz kalmaları biz ikiye ayırıyoruz. Bunlar donmanın var olduğu ve olmadığı hasarlar. Donmanın özellikle var olduğu hasarlar ve olmadığı hasarlar diyoruz. Donmanın olmadığı biz olaylara soğuk zedelenmeleri, soğuk çarpması, soğuk ısırması ya da siper ya da daldırma ayak olarak da söyleyebiliyoruz. Bunlarda aktif donma yok. Ama bir sonraki anlatacağımız ciddi donmalarda ve gangrenlerde olay farklı. Şimdi özellikle donmanın var olmadığı durumlardan siper ayak ve bir de daldırma ayak üzerine şöyle birkaç cümle söyleyelim. Şimdi ilerleyen doku hasarı hücre arası kristalleşme olmadan sürekli soğukta kalmaya bir soğuk vurması ya da soğuk çarpması diyoruz. Etkilenen genellikle kol ya da bacakta yoğun damar kasılmasına bağlı bazı yakınmalar oluyor. Nerede oluyor? Özellikle nemli, rutubetli, dar alanlarda uzun süre kalma sonucu. Nedir mesela? Askerde ya da çalışma koşullarında özellikle nemli, rutubetli, dar alanda uzun süre kasılma olursa bacak ve ayaklarda ortaya çıkan cildin böyle orta dereceli enflamasyon yani iltihaplanmasına bağlı siper ayak ve daldırma ayak oluyor. Siper ismi nereden geliyor efendim? Siper ismi işte tahmin edeceğiniz gibi Birinci Dünya Savaşı'ndaki o siperlerde soğuk su içinde uzun süre kalan askerlerde sıkça görüldüğünden dolayı verilen isim. Bir diğer şey de daldırma ayak. Daldırma ayakta özellikle su içinde uzun süre görev yapanlarda siper ayağın daha şiddetli olan hali diyoruz. Ve sonuçta donmanın var olmadığı şekil olan soğuk vurması, işte siper ayak ve daldırma ayakta etkilenen dokularda ne oluyor? Yanma, karıncalaşma. Soğuk solukluk, soğukluk, alacalı, hissiz, nabızsız, hareketsiz bir durum meydana geliyor. Bu belirtiler yeniden ısıtmayla da geçmiyor. Şimdi böyle durumlarda ne yapıyoruz? Böyle durumlarda yani siper ayakta, daldırma ayakta ya da soğuk vurmasında, çarpmasında bunlarda ciddi hasar, doku kaybı olmadığı için ne yapıyoruz? Etkilenen bölgeyi ısıtıyoruz. Fazla sıkı olmadan bandajı sarıyoruz ve kalp seviyesinin üzerine çıkartıyoruz. Yani ayakları sıcak, kuru ve yüksekte tutmaya azami gayret ediyoruz. Bir şekilde de temiz, sıcak, kuru bir bandaja sarıp yükseğe kaldırıyoruz. Burada şimdi hafif etkileme, donmanın var olmadığı. Ama şimdi donmanın var olduğu olguları anlatacağız. İsterseniz bir soluklanalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim.
A'dan Z'ye sağlık. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise adanzeyesalik@trt.net.tr.
Evet, donmanın aktif olduğu donma olaylarını ise tüm vücut yüzeyinde gelişebiliyor. Ancak genellikle burun, kulaklar, yüz, eller ve ayaklarla sınırlı kalıyor. Tabii donmanın tıbbi olarak açıklaması çok fazla ama biz başlıca dört gruba ayırıyoruz donmaları. Yüzeysel donmalar ve derin donmalar diyerekten. Yüzeysel donmaları birinci derece donmalar, ikinci derece donmalar, üçüncü derece ve dördüncü derece olarak ayırt ediyoruz. Birinci derece sadece cildin belli bir kısmı etkileniyor. Bunlarda hafif zonklayıcı ağrı, batıcı ağrı, yakınmalar oluyor. Ama ikinci derece donmalarda cilt tam kat donuyor. 3-4 saatten uzun sürer ödemler, sıvı dolu kabarcıklar meydana geliyor. Bunlar genellikle kararıyor, sert bir doku meydana geliyor. Uyuşukluk, ağrı ve zonklama meydana geliyor. Ama üçüncü derece donmada artık cildin tamamı, artı cildin altındaki sinir ağı da etkileniyor. Durum ciddi ve ilerleyebiliyor. Dördüncü derece donmalarda ise cilt kendi başına değil, cildin altındaki dokular, kas, kemik, tendon yapıları da eşlik ediyor. Gerçekten durum çok ciddi bir durum haline geliyor. Gerçekten donmalarda özellikle üçüncü ve dördüncü derece derin donmalarda inanılmaz hoş olmayan birçok vakalarda da görüyoruz. Simsiyah bir içi sıvı dolu kabarcıklar. Bunlar zamanla enfeksiyon kapma durumu da usule geliyor ve ya ameliyatlarla kesiliyor, gangreniz oluyor ya da vücut kendi kendine bunları atıyor. Peki gelelim tabii bizim için önemli olan noktaya. Peki bu noktada biz ne yapalım böyle durumlarda? İlk yardım nasıl yapılır? Onu isterseniz bir paylaşalım. Şimdi burada tedavide özellikle hemen başlanacağız. Yani donuk tedavisini hemen başlatacağız. Donağa maruz kalmış bölgeyi sıcak veya soğuk maddelerle temas ettirmeyeceğiz. Sıcak ve soğuk direkt uygulanırsa kan damarları zarar görecek ve gangren kaçınılmaz olacak. O sebepten dolayı da donmaya maruz kalan bölgeyi hemen kuru, yünlü ve pamuklu kıyafetlerle, örtülerle örteceğiz ve ısıtmaya başlayacağız. Donan bölgeyi hiçbir şekilde hareket ettirmeyeceğiz. Olmayacağız, hele karla hiç olmayacağız. Neden? Çünkü dokunun içindeki buz kristalleri sinir ve damarlara zarar verecektir. Uygulanacak ilk tedavi daha çok donan bölgeyi ısıtıp buzları çözmek ile sınırlı. Şimdi kaç çeşit ısıtma var? İki tip ısıtma var. Bunlardan bir tanesi pasif ısıtma, bir tanesi de aktif ısıtma. Pasif ısıtma dediğimiz nedir? Hasta kendi vücut ısısı ve normal bir oda sıcaklığında kendi kendine ısınması beklenir. Hastayı battaniyeye, herhangi bir örtüye sararız. Ne çok sıcak ne de soğuk olmayan normal bir sıcaklıkta odaya taşırız. Yani dağ evi, köy, yerleşim yerlerine ulaşamadığımız durumlarda iyi izole edilmiş bir çadırda dahi bu işlem yapılabilir. Şimdi gelelim aktif ısıtmaya. Aktif ısıtma pasif ısıtmaya ek olarak yapılır. Burada olayımız ne arkadaşlar? Burada çok önemli bir konumuz var. Nedir o da şu. Biz özellikle donma olaylarında aktif ısıtma yaparken tercih ettiğimiz olay kesinlikle kuru hava olmayacak. Yani biz özellikle kuru hava dediğimiz soba gibi, odun ateşi gibi diğer kuru hava ile ısıtmadan muhakkak kaçınacağız. Çünkü bu uygulamalarda verilen ısı kontrol edilemediği gibi Donuk alanda da kuru havanın kurutması nedeniyle daha fazla doku hasarı meydana gelecek. Yani donuğa ısı hasarının eklenmesi sonucu daha da kötülenecek. O sebepten dolayı da biz kuru havayı aktif ısıtmada asla tercih etmiyoruz. Peki hocam ne yapalım? Ne yapalım? En güzel yapılacak olay şu. Mümkünse 40 ila 42 santigrat derecede ısıtılmış bir banyo suyu ile kişi mesela eli mi dondu, parmakları mı dondu, herhangi bir ufak bir kabın içerisine ya da bir leğen içerisine elini sokarız. Ya da dirseklere kadar sokarız. Ya da tüm vücut mu dondu, o kişiyi 40-42 santigrat derecede bir banyo suyuyla küvetin içerisine sokarız. Burada özellikle söylediğimiz şu. Hocam ben nerede bulayım santigrat derece? Yani sonuçta bir şekilde ben elimde derece mi taşıyorum, termometre mi taşıyorum diyebilirsiniz. Bakın orada da şöyle bir olayımız var. İnsan vücudunun gerçekten ısıyı en çok alan yerlerden bir tanesi. Anneler bunu bilirler, özellikle çocuklarının banyo küveti ısı suyularını hazırlarken dirsek. Yani dirseğinizle o hazırlanan suya soktuğunuzda dirseğiniz yanmayacak şekilde bir su olması lazım. Yani kuru ısı değil, bize bu şekilde 40-42 santigrat derecelik ısıtılmış banyo suyu çok eftal. Biz bununla aktif ısıtma yapıyoruz. Ha, yıkanmanın mümkün olmadığı durumlarda da lokal olarak o bölgenin ılık su ile buzlar çözülünceye kadar yaklaşık yarım saat teması sağlanmalıdır. Çok vakit kaybetmeden bu işleme geçilirse eğer donmuş bölgedeki doku kaybı minimuma indirgenebilir, tekrar kan dolaşımı sağlanabilir. Şimdi eğer hasta bir şekilde, bizim için çok önemlidir. Hani özellikle nasıl denir, dağda mesela ya da yol kapalı bir şekilde. Yani onun bir şekilde uzun bir süre kapalı bir ortama ya da bir hastane ortamına getirme şansımız yok. O zaman ne yapıyoruz? Eğer hasta böyle dağdan, yoldan indiremiyorsak biz bu aktif ısıtma eylemini, bakın çok önemli, uygulamıyoruz efendim. Tekrarlıyoruz. Kişiyi siz kapalı bir ortama, dağ evi, köye getirdin, haneye getirdin ya da bulamadın bir çadıra getirdin kapalı bir ortama. Ondan sonra hadi hastaneye getirdin, aktif ısıtmayı o zaman yapıyoruz. Ama eğer kişi daha hala açık alanda, dağda ya da yolda ise kesinlikle ve kesinlikle aktif ısıtma yöntemi uygulamıyoruz. Neden? Çünkü eğer bir de bu aktif ısıtma yapıldı, donan bölgeye aktif ısıtma yapıldı. Eğer daha hala soğuk ve donma devam ediyorsa bir donuk bir sıcak, bir donuk bir sıcak. Bu sefer ne olacak efendim? Aynen Napolyon'un askerleri gibi o bölgede çok ciddi tahribat meydana getirecek. Demek ki ilk yardımı tekrar söyleyelim. Neler yapıyoruz? İsterseniz madde madde de söyleyelim. Ne yapıyoruz özellikle bu durumlarda, bizim için çok çok önemli gerçekten. Bu durumlarda yapılacak olan en güzel şeylerden bir tanesi, kişiyi sakin bir ortama alıyoruz. Kişiyi aldıktan sonra yani soğuk ortamdan uzaklaştırıyoruz, sakin bir ortama alıyoruz. O dokuyu asla ve asla ovmuyoruz. Asla ovmuyoruz. Özellikle de karla. Diğer bir taraftan bu donma vakası geçiren kazazadenin donmuş uzunun, hele donmuş ayağının üzerine asla basmasına, yürümesine izin vermiyoruz. Çünkü özellikle donmuş ayağın üzerine basıldığı ve yürümesine izin verildiği vakit o ciddi tehlikeler meydana getirir. Diğer taraftan özellikle daima vücuduna, o kişinin tüm vücuduna, özellikle donan kısımlarına çok nazik davranıyoruz, koruyoruz. Çok önemli bir olay. Nedir? Derin donuklarda, özellikle 2, 3 ve 4. derece olan donuklarda içi su dolu kabarcıklar olur. İçi su dolu kabarcıklar olur. Hani yanıkta da olur ya, bül deriz. Onun tarzında kabarcıklar olur. Şimdi tıp her ne kadar bu konuda biraz tartışmalıdır, donma olaylarındaki bu kabarcıkları efendim alalım mı almayalım mı noktasında. Ama şunu söyleyebiliriz. Terazi daha çok almama yönündedir. Yani su kesiciklerini asla patlatmıyoruz. Neden? Çünkü bu su dolu kabarcıkları eğer patlatırsak mikrop alma, enfeksiyon kapma riski olur. Diğer taraftan çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Islak, sıkı tüm giysileri çıkartıyoruz. Eğer bu giysilerden bir kısmı dereye yapışmışsa asla zorlamıyoruz. Yaşam fonksiyonları sık sık kontrol ediyoruz. Diğer taraftan gerekirse destekliyoruz. İşte bu noktada şöyle bir olayımız var. Vücut gerçekten mucizevi. Yaradan vücudu gerçekten mucizevi bir şekilde yaratmış. Bunu neden söylüyoruz? Bakın, normal insan vücut ısısında, normal ısıda, normal şekilde 70 kilogramlık bir erkekte, bakın çok güzel bir örnek, cilt altı kan akımı 200 ile 500 mililitre bölü dakika. Deri ısısı 14 derece olduğunda, yani normal ısıdan düştüğünde kan akımı cilde 10 misli şekilde düşüyor. Yani vücut diyor ki cilde daha az kan göndereyim. Eğer soğutma biraz daha devam ederse 10 derece gibi, kan akımı tamamen durma noktasına geliyor. Özellikle neden? Çünkü diyor ki şimdi soğuk var. O sebepten dolayı da ben kan lazım bana. Bu kanı beyne, kalbe daha fazla göndereyim. O zaman cilden çalayım diye bir şekilde, mucizevi bir şekilde yaklaşıyor olaya. O sebepten dolayı da biz donma durumunun son dönemlerine olan durumlarda, özellikle kalbe daha fazla kan akımının gitmesinden dolayı da, gitme refleksinden dolayı, beyne nispeten daha az kan akımı gideceğinden dolayı kişilerde bir uyku hali, kişilerde bir sersemlik hali, uykuya meyil hali olur. Gerçekten bu da aslında vücudun aynen arabanın kontağını çevirmek gibi. Vücut onu şöyle düşünür: ben bir şekilde uyuma moduna geçersem eğer daha az enerji tüketeceğim ve biz bu şekilde vücudumu daha iyi koruyacağım diye düşünür. O sebepten dolayı da, bu arada bir izleyicimiz de sormuş, Almanya'dan Ülfet Akan, donma tehlikesine kesinlikle uyumamak gerektiğini öğrenmiştik, doğru mu? Evet, kesinlikle yanınızda ya da yakınlarınızda böyle bir durum husule gelirse uyutmamak çabasında olacaksınız. Diğer taraftan yine Macaristan'dan Ömer Telli arkadaşımız sormuş. Daha doğrusu şöyle fikrini söylemiş: donmayı karla çözüldüğünü yeni öğrendim. Çok faydalı bir program. Evet, donma asla karla çözülmez. Biz donma vakalarında karla asla olmuyoruz. Bunu tekrar söylüyorum. Çok ciddi problemler doğurabilir. Şimdi en son nerede kaldık? İlk yardımın neler yapılması gerektiğinde yaşamsal fonksiyonları kontrol ediyoruz. Yaralı kısmı, yani donmuş kısmı, kuru, gevşek, mümkünse steril bir malzemeyle örtüyoruz. Kaza zedeği, yani donuk vakası olanı süratle hastaneye ulaştırıyoruz. Bu çok önemli bizim için. Burada tabii hocam, donma vakası tam olmuş değil. Donmak üzere olan bir kişiye neler yapılabilir diye de akla bir soru gelebilir. Acaba hani soğukta kaldık, çığ altında kaldık ya da işte yol kapalı, donmak üzere olan bir kişiye ilk yardım nasıl yapılmalı diye öyle bir aklınıza gelebilir. Bakın, onları da şöyle söyleyebiliriz. Birincisi, kesinlikle bu donma tehlikesi olan, donmak üzere olan kişiyi muhakkak üzerini, kolları serbest kalacak şekilde battaniyeyle örtüyoruz. Kuru, ısıtılmış giyecekler giydiriyoruz. Burası çok önemli. Sıcak, şekerli ve içinde alkol bulunmayan içecekler veriyoruz. Vücut bu tür durumlarda fazla enerjiye ve suya gereksinimi olduğu için gerçekten sıcak, şekerli, içinde alkol bulunmayan içecekler çok çok etkili olur. Donmak üzerinde olan bir kişiye çok ciddi bir ilk yardım yapmış olursunuz. Başka neler yapılabilir? 2. Donmuş bölgenin daha fazla zarar görmemesi, karla ya da çıplak elle o bölgeyi kesinlikle görmemesi için karla ve çıplak elle o bölgeyi ovuşturmayacağız, masaj yapmayacağız. Ne yapacağız o zaman? Ya bizzat elinizle tutarak ya da verdiğiniz nefesle ısıtacağız. Ya elle tutacağız kendi ısımızla, yanınıza donmak üzere olan kişi, ya da vücut hararetimizi ısımızla ısıtmaya çalışacağız. Başka neler yapabiliriz? Kol ve bacaklarının hareket etmesini sağlayacağız. Bu vücut ısısını ve kan dolaşımını arttırıyor. Özellikle soğuğun aynı bölgeye tekrar etkilemesine karşı koruyucu önlemler alacağız. Başka neler yapılabilir? Derin donmanın ardından, burası da gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir konu, derin donmanın ardından deri normal rengini ve ısısını tekrar kazansa da donan kişiyi hemen yürütmeyeceğiz. Çok önemli. Efendim? İşte ne oluyor? Kişi donacak. O zaman kalksın, hareket etsin, yürüsün, koşsun, ne bileyim, kültür fizik hareketleri yapsın falan filan. Asla. Özellikle derin donmanın ardından deri normal rengini, ısısını tekrar kazansa da, bakın, aldanırız çünkü donan kişiyi hemen yürütmeyeceğiz. Derinin ısısı, rengi ve dokunma hissi 30 dakika içinde düzelmemişse de hemen derhal hastaneye gitmesini sağlayacağız. Hemen hastaneye gitmesini sağlayacağız. Diğer taraftan donan kişinin dinlenmesini sağlayacağız. Donan kişi dinlenecek. Ne yapacağız? Donan kişinin donmuş yeri neyse, işte bacağı, ondan sonra kolları ya da üst ekstremiteleri, yani vücudun üst kısmı, donmuş yerin altına yastık koyacağız ve bu kişi bu konu yastık koyduğumuz yeri kalp seviyesinin yukarısına kaldıracağız. Diğer taraftan donan kişinin, az evvel söyledim, eğer bilinci açıksa, sizinle koopere ise, yani sizinle konuşuyorsa, sizin komutlarınıza karşılık veriyorsa, ancak o vakit şekerli ve sıcak içecekleri ağızdan veriyoruz. Ama donan kişinin bilinci yerinde değilse asla ve asla ağızdan yiyecek içecek vermiyoruz. Ve ne yapıyoruz? Eğer şuuru yoksa, bilinci yerinde değilse, hafif baş aşağı şekilde yatırıyoruz. Şimdi diğer taraftan donan kişi de işte önemli olaylardan bir tanesi. Nedir o? O da şu: donan kişide bilezik ve yüzük gibi takılar varsa hemen çıkarıyoruz. Neden? Çünkü özellikle donma nedeniyle şişlik olursa bunlar kol ve parmağı sıkar ve kan dolaşımını bozarlar. Hatta ve hatta kangrene dahi yol açabilirler. Bakın, yanıkta da böyledir. Yanıkta da ve donukta da, her ikisinde de aynı şeyi söylüyoruz. Bir bilezik, yüzük gibi herhangi bir takı varsa bunları hemen çıkartmamız gerekiyor. Diğer taraftan da, az evvel söylediğimiz gibi, deride oluşan bu içi su dolu kabarcıklar, biz bunlara bül diyoruz. Asla oynamıyoruz, patlatmıyoruz. Neden? Çünkü mikrop bulaşma riski göz önüne tutulur. Bunlar asla delinmemelidir. Ha, gidilen hastanedeki hekim arkadaşların yaklaşımına göre değerlendirir. Ama ilk yardım noktasında kesinlikle deride oluşan bu su kabarcıkları, yani büller, mikrop bulaşma riskinden dolayı, göz önünde olduğundan dolayı asla ve aslında koparılmayacak, delinmeyecek, bunlarla bir şekilde oynanmayacak. Şimdi burada tabii önemli konulardan bir tanesi de, yani özellikle gücün, eforun çok iyi saklanması. Yani donmak üzere olan bir kişi de gerçekten fazla hareket ettirmeyeceğiz. Çok çok önemli gerçekten. Fazla hareket ettirmeyeceğiz. Yani su içmesini sağlayacağız. Bunlar genellikle ihmal edilen, yanlış bilinen şeyler. Şimdi o zaman özetleyelim efendim. Özellikle donma, soğuğa maruz kalma gibi olgularda ne yapıyoruz? Özellikle ilk yapılacak öncelikli işlemler ıslak ve sıkı giyeceklerin çıkartılması. Mümkünse kuru, ıslanmamış kıyafetlerin giyinmesi. Özellikle çok etkilenen parmak gibi, el gibi kısımlar varsa bunların ıslak olmayan temiz bir bezle sarılması. Gerçekten önemli. Bir diğer önemli donmayı ve soğuklarla aklınızda kalmasını benim istediğim olaylardan bir tanesi. Asla karla olmuyoruz. Kişiyi çok fazla hareket ettirmiyoruz. Diğer taraftan kişinin ağzından, eğer bilinci açıksa, muhakkak şekerli sıcak içecekler veriyoruz. Alkol içecekler asla ve asla vermiyoruz. Diğer taraftan yine yaklaşımlarımızdan bir tanesi de soğuğa maruz kalan ya da donma olayı geçiren kişileri hemen kuru sıcak dediğimiz, yani odun, efendim kalorifer, özellikle sıcak klima gibi kuru hava veren ortamlara getirmiyoruz. Yani aktif ısıtmayı asla ve asla kuru havayla yapmıyoruz. Mümkünse imkanlar dahilinde, az önce söylediğimiz gibi, 40-42 santigrat derece ılık bir suda ya kişiye duş aldırıyoruz, ya da imkanlarda hani küvet gibi buluyorsak onların içine sokuyoruz, ya da etkilenen bir el gibi, parmak gibi bir uzuv varsa o uzuvu bir şekilde ılık suyun içerisinde tutuyoruz. Burada önemli olan tabii donma olayına maruz kalan vücudun kısımlarının ileride ameliyatla kesilmesine ya da vücudun kendi kendine gangren olması, gangren olup düşmesini engellemek. Evet, ben çok teşekkür ediyorum beni dinleyenlerim. Bugün de sizinle güzel bir kış konusunu paylaştık. Sohbetin başında söylediğim gibi bundan sonraki konularda da lütfen paylaşalım. Hangi konular özellikle sohbetimize dahil etmemiz gerektiğini beraber karar verelim. Diğer taraftan bu akşam vakitlerinde, cuma akşamları muhakkak sohbete sizlerin de sorularınızla bana katılmanızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlar. Güzel Ankara'dan, güzel Türkiye'den tüm bizi dinleyenlere iyi akşamlar efendim sohbetimiz için.
A'dan Z'ye sağlık.